Ayrım 2.
Neden bu orospu nezahati eve alıyorsun? Babamı baştan çıkarsın diye mi? Can sıkıntısıyla gülümser. Üçünüz bir olup babamı zehirlemişsiniz. Körüklü berber çantasının içi para doluymuş. Dünyada bir kurbanla kurtulur sizden. Üçünüz bir araya gelmişsiniz, bir türlü açamıyorsunuz çantayı. Berber çantası görünür. Hamit Bey çantaya yaklaşır. Çantanın içinden beyaz bir bez çıkarır, elindeki çizgili pijamaları çantaya koyar. Bezi boynuna bağlar. Çantadan bir ayna çıkarır, holdeki masanın üstüne yerleştirdiği çantanın kenarına dayar. Mavi boyalı teneke kutudan tasını ve jilet makinesini çıkarır. Demir kutu içinde demir makinesinin sesi, Hikmet ürperir. Hikmet, masayı kirleteceksin, annem kızacak. Hamit Bey karşılık vermeden bir gazete kağıdı alır, masanın üstüne yayar. Kağıdı berber çantasının altına doğru iterken ayna devrilir. Cezvedeki sıcak su tıraş sabununun ve gazetenin üstüne dökülür. Siyah kıllı köpükler arasından ıslak harfler görünür. Birden sokak kapısı çalınır. Hamit Bey köpüklü suratıyla kapıyı açar, misafirleri ön odaya alır. Hikmet sinirinden üstündeki yorganı atar. Hamit Bey misafirlerle otururken birden yerinden kalkar. Çantasını açıp bütün tıraş takımlarını çıkarır ve ortadaki sehpanın üstüne kristal tablaların ve vazoların arasına yerleştirerek tıraş olmaya başlar. Hikmet elleriyle yüzünü kapar. Asuman, gözleriyle bütün kadınların bacaklarını okşuyor. Oysa Hamit Bey'in artık kocalık görevini yapamadığını herkes biliyor. Hikmet, herkes her şeyi biliyor. Zavallı babacığım, başına ne işler açtın? Babasına sırtını döner, başını yastığın altına sokar, elleriyle kulaklarını tıkar. Bu durumda da nasıl uyunur? Bir eliyle kulağını tıkar, öteki kulağını yastığa bastırır. Allah'ın cezası kulak, her şeyi duyuyor. Asuman sinirli bir kahkaha atar. Hikmet sırtını yandaki odaya döner, babasını görür. Sırt üstü yatar ve gözlerini karşısındaki rutubetli duvara diker. Ahşap bir konağın bodrum katı, demir parmaklıklı küçük pencereler. Eskiden hizmetçiler kalırdı ya da kiler olarak kullanırlardı herhalde. Uzakta taşradaki evime dönünce bu rutubet kokusunu özlüyorum bir bakıma. Denizi özlemek gibi, denizi hatırlamak gibi. İnsan elinin altındaki bu katı ıslaklığı hatırlıyor. Elini yatağın yanındaki duvara uzatır. Benim şehrimde duvarlara dokununca tozlu bir beyazlık bulaşır insanın eline, kuru bir beyazlık. İnsanın burnunu tıkayan bir hışırtı duyulur. Kapı açılır, Kamil Bey içeri girer. Hikmet havada kalan kolunu yavaşça indirmeye çalışır. İçimde bir boşluk var. Perşembe sabahları okula gitmek istemediğim sırada duyduğum korkuya benzeyen bir boşluk. Neden perşembe? Kamil Bey, beni okula gönderme. Neden Kamil Bey? Bu adam neden karısının yanına gitmiyor? Hayır, Kamil Bey olamaz. Karısı mı? Kimin karısı? Bağırır. Naciye Hanım Kamil Bey'in karısı değil. Onun kocası ölmüştü. Kolum ağrıyor, kolunu indir. Kamil Bey benim şehrimde uzak bir gecekonduda adını unuttuğum bir semtte oturuyordu. Onun da kocası ölmüştü. Kamil Bey erkek. Çocukları Ferit. Akıl dışı bir takım olaylar. Yatağında doğrulmak ister. Hüsamettin Bey. Hüsamettin Bey kımıldamadan sandalyenin üstünde oturmaktadır. Elbiselerimi buruşturacaksınız. Gülmeye çalışır. Hüsamettin Bey, beni gayri ciddiye alıyorsunuz. Hüsamettin Bey, saçmalama Hikmet. Kitapları getirdim. Hikmet, nerede olduğumu bulamıyorum Hüsamettin Bey. Aklım bir yere takıldı. Gecekondu. Kamil Bey gecekondusunun kapılarını iyi boyayamamıştı. Mavi boyalar kapının üzerinden ince şeritler halinde akıyordu. Hangi şehirde akıyordu? Taşra'da akıyordu. Bana dayanılmaz baskılar yapıyordu. Kim? Göğsüme doğru yükselen boşluk. Hangi şehirde? Kollarıma, bacaklarıma, sözlerimi gayri ciddiye. Ellerimi bu korkunç boşluğa. Sus, uyanınca düzelecek. Olduğu yerde döndüğünü hissetti. Rıhtıma çarpan bir gemi gibi bir iki kere sallandıktan sonra yerine oturdu, gözlerini açtı. Karanlığı gördü. Gözlerimi açtım mı? Hayır, gerçek karanlık bu kadar karanlık olamaz. Birkaç kere daha gözlerini açtığını düşündü. Sonunda beyaz bez perdelerden sızan ışığı, sokak lambasının ışığını gördü. Sonra rüyanın korkusuyla yatağa bağlı duran vücudunu seyretti. Korkunç bir rüya gördüm. Nasıldı? Aklımı toparlamalıyım. Kamil Bey, Naciye Hanım'ın kocası olamaz mı? Neden olmasın? Aynı evde ben de yatıyordum. Birden şiddetli bir korkuyla sarsıldı, kendine geldi. Çevresine baktı, gecekondu. Hüsamettin Bey üst katta oturuyor. Doğru mu? Evet. Kamil Bey uzakta kaldığını, adını hatırlayamadığım banliyöde. Naciye Hanım'ın kocası değildi, Fatma Hanım'ın kocasıydı. Bu evde yalnızım, kendi evimdeyim. Sümüklü böcek? Hayır, yıllarca önceydi. Gecekonduda değil miyim? Pencereye baktı. Gerçek bir pencere, gerçek karanlık, yarı karanlık. Elini bacağına bastırdı. Acıyor, gerçekten uyandım. Karanlıkta bir süre kımıldamadan yattı. İçindeki korku boşluğu küçülmüş, karnına yerleşmişti. Ellerini karnının üstüne koydu. Bir şeyler yemeliyim. Bu boşluğu ortadan kaldırmalıyım. Buzdolabına gitsem? Kafasında yaptığı mutfak yolculuğunu yarıda kesti. Buzdolabı yok. Yatağın yanındaki komodine baktı. Üstü çekmeceli, altı kapaklı bir dolap. Gece lambası. Işığı yaktı. Dolabın kapağı içine çökmüş. Otel gibi. Otel gibi. Komodinin üstünde bir bardak vardı. Bardaktaki kabarcıklı sudan bir yudum içti. Ilık ve acı suyu beğenmedi. Evliliğin serinliğini kaybettim. Naciye Hanım'ın ağzında bıraktığı acılık duruyor. Bana kötü günler yaşattılar. Sadece 15 gün kalmıştım evlerinde. Öfke yerine gene bir suçluluk duygusu kaldı geriye. Cadılar, hepsini unutmuşlardır. Kızgınlığının anlamsızlığını sezdi. Rüyanın gittikçe zayıflayan mantığını sürdürmek istiyordu. Yıllar sonra gene gecekonduya düştüm. Hayır, gecekondu değil, üç katlı ahşap bir ev. Hayır, üç katlı değil, zemin kat sayılmaz. Gecekondu olsa ne çıkar? İstemiyor muydun? Gecekondularla sarılmış eski bir ev. Çok küçük, kutu gibi. Bir yuva. Kışın soğuk olur. Sobanın başından kalkılınca yün hırka giyilir pencereye doğru gidilirken. Sokağa çıkmak gibi bir şey. Dönüşte hırka gene çıkarılır. Pencereyi ikinci gidişinde üşütürsün yoksa. Sinir içinde bir ileri bir geri dolaşmak güçleşir bu yüzden. Durmadan giyinip soyunma telaşına kapılıp aradaki somyaya çarpılır. Bu somyayı karşı duvara koymalı. Pirinç topuzlu, yüksek başlıklı bir karyola almalı bit pazarından. Eski semaverler, ne işe yaradığı belli olmayan demir parçaları, hepsi bir tele geçirilmiş. Eski saatler, mangallar arasında parlayan soylu bir eşya. Uykusuz gecelerinde düzenli soluk alışlarıyla insana güven veren bir arkadaş kalır belki somyada. Karanlıkta görülmez, yalnız varlığı duyulur. Belki uyanır da belirsiz yakınmalarımı dinler. Karım beni bıraktı ya da ben evden ayrıldım. Buna benzer bir durum. Sonunda bu gecekonduya düştüm. Gecekondu değil burası Hikmet. Üç katlı ahşap bir ev. Peki Hüsamettin albayım. İşte bu ahşap evimde bir gece içinde olsa seni barındırıyorum. Bir işe yaradığımı hissediyorum. Son zamanlarda neye yaradığımı pek bilemiyorum da. Belki yarın sabah soğukta uyanmanın bir anlamı olur sana çay pişirmek gibi. Ayaklarımın ucuna basarak yürürüm yataktan kalkınca. Tahtalar gıcırdar. Hayır, zamanla öğrenirim hangi tahtaların ses vermediğini. Sonra ne yaparım? Uyanmadı, çayın hazırlandığından haberi yok diye sevinirim. Bütün hayatımı en ince ayrıntılarına kadar düşünerek hesapladığım iyiliklerin hayaliyle geçirdim albayım. Artık ne olacaksa olsun istiyorum. Ses vermeyen tahtalara basarak ilerledim albayım. Odanın kapısına varmak üzereydim. Hemen mutfağı düşünmeye başladım. Eski çayı musluğa dökerim, hepsini değil yalnız suyunu. Islak yaprakları da çöp tenekesine. İki bardak, kaşıklar, tepsi, çay kutusu, demlik, şeker. Belki yaşantım kolaylaşıyordu fakat her olayı daha yaşamadan eskitiyordum böylece. Üstelik hayallerimin içine itirazlar karışıyordu. Kafamda gerinerek uyanan arkadaşım, kadınlar her şeyi başka türlü yapar diyordu. Bu sırada mutfağa ulaşmıştım albayım. Her şey düşündüğüm gibi çıktı. Uyanan arkadaşım da çay bardağına uzanırken kadın özlemi dolu gözlerle baktı bana. Ne yapalım, kadınlarla birlikte yürütemedik hayallerimizi. Yalnız çayla olur mu dedi gözleriyle. Biliyorsun karımdan ayrıldım dedim gözlerimle. Sonra mutfağa gidip rafadan yumurta yaptım, ekmek kızarttım. Fakat bir bezginlik gelmişti üzerimize. Ben de yorgun hissettim kendimi. Mutfağa gidip buz gibi suyla bardakları çalkalamak içimden gelmedi. Oysa çaydanlığa biraz daha fazla su koyabilirdim önceden. Hayalimdeki günleri bile böyle küçük hesaplarla geçirdim işte albayım. Aklımın içini örümcek ağları sardı. Kafamın sandalyelerinde elbiseler, gömlekler, çoraplar birikmeye başladı. Kurduğum hayaller bir bekar odasının dağınıklığına boğuldu. Düşüncemin duvarlarına resimler asmak istediğim halde bir türlü olmadı. Belirli noktalara biriken eşya, odanın çıplaklığını daha çok ortaya çıkardı. Duvarlara resimler asmalıyım. İnsanlarımız bir evi döşemesini henüz bilemiyorlar. Soğuk ve bulutlu sabahlarda ya da aysız, tam karanlık gecelerde, yalnız ve ne istediğini bilmeden sokaklarda dolaşırken gözüne takılan perdeleri açık pencereleri düşündü. Aynı çıplak duvarlar, üstleri yatak denkleriyle dolu gardıroplar. Bu yataklarda benim gibi yalnız misafirler yatar. Müsaade edin de yatağı ben indireyim diyordum onlara. Her evde bir yatağım vardı benim. Evlenince bütün bu haklarımı bir süre için kaybetmiştim. Ben de evliyken yalnız arkadaşlarım için yataklar bulundururdum. Biz başka türlü bir aileydik tabii. Ayrı bir misafir yatak odamız vardı. Pek kimseyi yatırmak kısmet olmadı orada. Duvarlarına takvimler asan evlere bir türlü benzeyemedik. Evinizi daireye çevirdiniz bu takvimlerle diyordum onlara. Bana gülerlerdi. Evi olmayan ukala aydınların bu öfkesine, yuva sahibi cahil insanların rahatlığıyla gülerlerdi. Bir yandan da beni severler ya da acırlardı bana. Benim için oturma odasındaki sobayı sabaha kadar yakarlardı. İnsan yer yatağından kolunu uzattı mı hemen halıyla karşılaşır albayım. Sabahları kimseyi uyandırmadan sessizce yola koyulurdum. Gezici din adamları gibi. Yalnızlığın dinini yayıyordum. Başarılı olduğum söylenemezdi. Ben Tanrı misafiriyim. Kendisinin çok selamı var sizlere. Gülerlerdi. Bu akşam da size yolladı beni. Birbirlerine bakarak gene bir şeye canı sıkılmış bunun derlerdi içlerinden. Yukarıdakilerin biraz canı sıkılıyor da sen git biraz dolaş dediler bana. İşimiz Allah'a kalmıştı. Benim hüzünlü görünüşüme saygı duyarlardı. Benim için bir şeyler yapmak isterlerdi. Sana da birini bulsak Hikmet... Bu bitip tükenmez dolaşmalarının bir sonu gelse. Geldi. Sıkıntıyla gülümsedi. Başladığım yere döndüm albayım. Evlendim, ayrıldım. Ne var ki başkalarını zehirleme isteğim de söndü. Gece dolaşmaları sona erdi. Artık benim pencerelerimin seyredilmesi söz konusu. Allah'tan birinci kattayım. Fakat belli olmaz. Belki de 6 metre boyunda biri vardır. Benim bir zamanlar duyduğum öfkeyi içinde taşıyan. Birden pencerede görünür ve bana hesap sorar. Biliyor musunuz albayım ne olmalı? Yeni bir gençlik yetişmeli. 6 metre, 9 metre, 12 metre boyunda. Her biri bir kattan hesap sormalı. Neden duvarınıza mısır püskülü astınız? Benim verilecek fazla bir hesabım yok. 12 metre boyundaki gencin cebine girerim, alt katları seyrederim, gençlere akıl veririm. Çünkü ben tek başıma her tarafa yetişemem. Yarın gidip bunları albaya anlatmalı, çocuk gibi sevinir artık. Çünkü beni içlerine almadılar. Bunu karıştırma şimdi. Çünkü başlangıçta beceriksizdim. Sonunda, karımı sevdiğim halde kimseye yaranamıyordum. Çünkü param yoktu. Çünkü geçmişimden utanıyordum. Çünkü geçmişimde Kamil Beyler, Fatma Hanımlar, Naciye Hanımlar vardı. Babam vardı, berber çantası vardı. Yalnız bunlarla bitseydi gene iyiydi. Bütün bunları zenginlikle unutabilirdim, zenginlikle unutturabilirdim. İyi iyi, bunların hepsini Hüsamettin albayıma söylerim. Mezar taşıma yazdıramam ya bu kadar şeyi. Söyle evladım diye teselli ederdi annem beni. Söyle de içine hicran olmasın. Hicran oldu anne. Peki iyi anılar yok muydu? Elbette olmalı. Ben de gecekonduda dünyaya gelmedim ya albayım. Saçmalama Hikmet. Gecekondu değil, 3 katlı ahşap bir ev. Bana saçmalama diyemezsiniz albayım. Emekliye ayrıldığınızdan beri kaç yıl geçti, karşınızda emir eriniz yok. Canım, albayla tartışarak meseleyi neden dağıtıyorsun? Bir düşünce üzerinde yoğunlaşmasını hiç öğrenemeyecek misin? Hayır. Ben senin albayın olacaktım da Hikmet, dünyanın kaç bucak olduğunu görecektin. Nerede kalmıştık albayım? Evet, başlangıç iyi olmamıştı albayım. Ne evlenirken ne de bu eve gelirken. Eşyamı buraya taşımadan önce bir kamyon filan ararken biraz alkol almıştım albayım. Evlendiğim gece de içmiştim yeni akrabalarımla birlikte. Evlenmeden birkaç gün önce bütün eski silah arkadaşlarımla bir içki sofrasının çevresinde toplanmıştık. İnsan birbirine benzeyen bütün yaşantılarını kesintisiz sürdürmeli albayım. Çok uzun bir gün boyunca hayatının bütün içkilerini içmeli mesela. Evet albayım, ben birkaç gün sonra evlenecektim. Bunu kimse bilmiyordu içki sofrasında, kimseye söylemeye cesaret edememiştim. Gecekonduya taşındığım zaman da kimsenin haberi olmadı. Birdenbire karar vermiştim. Cebimde birkaç kuruşum vardı. Nazmi'nin evinde toplanmıştık. Paramı hesaplamak zorundaydım. Bir somya 50 liraya alınır. Yatağıyla birlikte bilemedin 150 liraya çıkar. Bir iki mutfak eşyası, komodin, kitaplık. Bunları alacak kadar param vardı. Sizde bir rastlantı eseri olacak. Herhalde sigaranız bitmişti. Kapının önünde duruyordunuz albayım. Hayır, durmuyordunuz. Adımınızı bakkala gitmek üzere kapının dışına doğru atıyordunuz. Ben tam o sırada kapının önüne ulaşmıştım. Komodini taşıyordum. Kamyon biraz uzakta durmuştu evden. Şoför daha ileri gidemem bu bozuk yolda beyim demişti. Bense çok ileri gitmiştim albayım. Evlenmeye karar vermiştim. Çocuklarla eski silah arkadaşlarıyla 2 şişe konyağı bitirmiştik. Hiçbir şey yemedik içkinin yanında. İnsan arkadaşlarına nasıl haber verir evleneceğini albayım? Sizin orduda iç hizmet talimatnamesinde yazar mı? Sen askerde benim elime düşecektin de Hikmet. Geçmiş olsun albayım. Evlenme kararımı silah arkadaşlarımla birlikte almadığım için onlara ne diyeceğimi bilemiyordum. Durumda bir gariplik seziliyordu, ben seziyordum. Konuşabilmek için sarhoş olmamı bekliyordum. Sonra beni gördünüz gecekondunun kapısında albayım, ne düşündünüz? Babacan bir tavrım vardı değil mi? Hamalın sırtına vuruyordum. Çok omurdanıyordu da ondan. Sonra 5 lira fazla verdim adama. Samimiyetimiz bozulmasın diye. Birden elimi cebime attım ve nikah davetiyelerini çıkararak herkese dağıtmaya başladım. Zarfların üstüne silah arkadaşlarımın adlarını önceden yazmıştım. İç hizmet talimatnamesine uygun olsun diye. Gülümsemeye çalışanlar oldu. Nazmi de ev sahibi sıfatıyla içeri koştu ve bir Fransız konyağı getirdi. Kızın adı ne diye bağırıştılar. Allah sizi inandırsın albayım, birden söyleyemedim. Bir an için hatırlayamadım. 1-2 saniye kadar. Sonra boğuk bir sesle Sevgi dedim. Mırıldandım adeta. Güzel bir isim değil diye haykırdılar. Beylik bir isim. Nereden buldun diye bağırdı Dumrul. Adını ben bulmadım. Kızı canım, ya öyle mi? Çocuklar çevremi sarmıştı albayım. Gecekondu çocukları işte. Kılığımı yadırgamışlardır. Siz de albayım, bakkala gitmeye kararlı ayaklarınıza rahat komutu verdiniz ve bana döndünüz. Sen benim emir subayım olsaydın ayaklarımın altında çiğnerdim seni Hikmet. Çizmesiz olsun yalnız albayım. Albayım artık bir baba gibi seviyor beni. Bana iyice açıldı. Ne rezil adamsın Hikmet. Herif demeliydiniz albayım. Neyse, geçelim albayla aramızdaki ilişkilerin ayrıntılarını. Ben hafifçe terliyordum, içkiden olacak. Hangi barda çalışıyor bu Sevgi diye sordu Dumrul. İnanamıyorlardı bana. Daha baştan hayır yoktu bu işte. Siz kim bilir ordu evinde tangolar arasında ne mutlu bir başlangıç yapmışsınızdır albayım. O zaman daha teğmendiniz. Ben daha dünyaya gelmemiştim. Doğmuş olsaydım muhakkak gelirdim. Bir limonatanızı içer, bir pastanızı yerdim. Kuru pastada var mıydı albayım? Hikmet, sana köpek diyeceğim neredeyse. Hav hav albayım. Sen askerlik yaparken ben neredeydim Hikmet? Orta Şark ve Osmanlı tarihi çalışıyordunuz odanızda gizlice albayım. Teğmen içeri girince de kitabı kaparken öksürüyordunuz. Durumu kurtarmak için. Allah kimseyi senin diline düşürmesin Hikmet. Silah arkadaşlarımın diline de düşürmesin. Albayım, buyur oğlum Hikmet. 3 yıl sonra size generalim diyebilir miyim? Allah cezanı versin. Eski arkadaşlarımın da albayım. Fransız konyağını da bitirmiştik. Aptal herif dediler, seni de kaybettik. İnsan daha önce haber verir, koyu renk elbiselerimizi giyerdik. Ben aslında bu alayların farkında değildim o sırada. Durmadan gülümsüyordum. Benimle ilgileniyorlardı ya, gerisine aldırmıyordum. Onlar da içmek, bir şeyin şerefine içmek, kısaca içmek için bir bahane bulmuşlardı. Kimseye haber vermemiştim. Demek ki ben de bu işin içinde, daha başlangıçta yürümeyen bir şeyler seziyordum. Üstelik tek başıma kalmıştım. Bütün eşyayı o zayıf hamalla birlikte ben çıkardım. Kimse teklif ettiğim paraya razı olmamıştı. Tükürür gibi başlarını önlerine eğmişti bütün hamallar. Eşyayı kamyondan indirirken mahallenin çocukları çevremizi sarmıştı. Adama bak diyorlardı. Mahalle çocuklarıyla hiçbir zaman başa çıkamamışımdır. Dumrul da tutturmuştu sevgi adı takmadır diye. Asıl adı Hasibe filanmış ona göre. Ağzını topla demiştim Dumrul'a. Hem seviniyordum hem mahzundum. Bunlar benim arkadaşlarımdı. Sizi akşam yemeğine çağırmam ben de diye söylendim içimden. Zaten çağırmayacaktım, aile içinde bir toplantı olacaktı. Kimse yardıma gelmedi albayım. Ben de bir gecekonduya taşındığımı söylemekten çekindim. Bir yolunu bulup öğrenirler diye bekledim herhalde. Kimse bir yolunu bulmadı albayım. Benim bakımımdan demek istiyorum. Ne evlenirken ne de bu eve taşınırken kimseye önceden haber vermedim albayım. Alay ederler benimle diye korktum. Oysa kolayı vardır. Herkesin yüzüne bakıp gülümsersin aptallar gibi. Onlar seninle alay mı ediyor, sen de kendinle alay ediyor, muş gibi yaparsın. Sonra bir yolunu bulup hemen albayına koşarsın. Albayım, gene ne var Hikmet? Gene değil albayım. Buraya yeni taşındım, daha bugün geldim. Peki öyle olsun Hikmet. Hikmet değil albayım. Artık siz de bana teğmenim dersiniz. Ufak çapta bir kışla hayatı kurarız burada. Sabahları uyanırken boru filan çalarız. Savaş filmi gibi bir şey çeviririz. Siz tiyatroyu daha çok seversiniz tabii. Ben de sizin kahramanınız olurum.